Ayrım 28.
Evlilikte kadının görevinin bol çocuk yapıp yetiştirmek ve kocasının hizmetlerini görmek yanında onun şehvetini gidermek olduğunu söyleyen Muhammed, bu görevler içerisinde özellikle bu sonuncuyu ön plana almıştır. Gerçekten de aklı başında kimselere verdiği öğüt şudur: zamanınızı üçe bölüp bir kısmını ibadet, bir kısmını nefis muhasebesi ve bir kısmını da şahsi işlerinizle geçirin. Bu konuda bütün Müslümanların kendisini örnek almasını istemiştir. Bilindiği gibi o, zamanının büyük bir kısmını her gün ve gece, sabah ve ikindi namazlarından sonra karılarını teker teker ziyaret edip onlarla cinsi münasebette bulunarak geçirirdi. Onun bu tür emirlerinde hikmet yattığını kabul eden yöneticiler halkı, "Zaman zaman gönlünüzü dinlendirin, çünkü gönül yorulduğu zaman körleşir" formülüne uygun olarak yetiştirmeye çalışmışlardır. Hiç kuşku edilemez ki bu formülün kadın erkek ayrımı yapılmadan uygulanması halinde isabetli yönü çoktur. Ne var ki Muhammed bunu sadece erkekler bakımından öngörmüştür. Çünkü gönlü dinlendirmek istenilen kişi kadın değil, erkektir. Kadın sadece bu işi yerine getirmekle görevli bir araçtır. Nitekim ilk kadın olarak yaratılan Havva'nın görevinin bu olduğunu anlatmak üzere Kur'an'a şu ayeti koymuştur: "Öyle bir mabuttur ki sizi tek bir kişiden yarattı, ülfet ve ünsiyet edinmesi için. Gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var etti." K7 Araf Suresi ayet 189. Görülüyor ki Tanrı erkeği yaratmış ve kadını da ondan var kılmıştır. Kılmasının nedeni de gönlünün eğlenmesini sağlamaktır. Öte yandan Muhammed'in tekrarlar olduğu bir formül daha vardır ki o da şudur: "Dünyanızdan üç şey sevdim, güzel koku, kadınlar ve namaz." Bu formülü o, zikir, fikir ve ibadette bulunmak gibi işlerle yorulduğu zaman gönlünü dinlendirmek için iki düzineye yakın kadınıyla sevişmek suretiyle uygulamış ve böylece başkalarına örnek teşkil etmiştir. Son nefesini vereceği sırada, "Kadınlar sizin kölelerinizdir. Tanrı emriyle onlardan yararlanmak, cinsi münasebette bulunarak gönlünüzü eğlendirmek size helal kılınmıştır" diyerek bu konuya ne kadar önem verdiğini anlatmak istemiştir. Muhammed'in sözlerinden ve davranışlarından anlaşılan şudur ki, gönül eğlendirmenin ve böylece güçlenip ibadete yönelmenin yolu cinsi münasebettir ve esasen evliliğin yararlı olan yönü de erkeğin şehvetinin tatminidir. Çünkü takva kuvvetiyle gemlenmeyen, galeyana gelmiş bir şehvet, insanı sadece iş görmekten ve ibadetten alıkoymaz ve fakat aynı zamanda fuhuşa sürükler. Gazali'nin belirttiğine göre Kur'an'daki, "Eğer onu yapmazsanız yeryüzünden fitne ve fesat uyanır." K8 Enfal Suresi ayet 73 şeklindeki ayet buna işaret etmektedir. Bu bakımdan erkeğin şehvetinin giderilmesi toplum düzenini sağlamak için koşuldur. O kadar koşuldur ki eğer erkek şehvetini söndürmek için hür bir kadın bulamayacak olursa kalbinin huzurunu sağlamak ve zinayı önlemek üzere cariye almalı, onunla yatmalıdır. Çünkü aksi takdirde din elden gider ve toplumun huzuru bozulur. Fakat cariye ile gönül eğlendirmenin sakıncalı bir yönü vardır ki o da doğacak olan çocuğun tıpkı anası gibi köle durumunda olmasıdır. Bu ise çocuğun helak olması demektir. Ne var ki çocuğun helak olması dinin elden gitmesinden evla bulunduğundan erkeğin şehvetinin dindirilmesi uğruna köleliğin sürdürülmesi caizdir. Gönlü huzura kavuşturan şeylerin başında şehvet bulunduğuna göre Havva'nın görevinin ne anlama geldiğini anlamak güç değildir. Öte yandan kocanın Tanrı inayetine mazhar olabilmesi ve cennete girebilmesi için ibadette bulunması gerekir. İbadette bulunabilmesi için ise şehvet gailesinden kurtulması gerekir. İşte iyi ve saliha bir kadın bu hususlarda erkeğin dinine yardımcıdır. Bundan dolayıdır ki onun gönlünü eğlendirmekle ve şehvetini gidermekle görevlidir. Ebu Süleyman Darani'nin anlatışıyla iyi bir kadın dünya metaı değil ahiret saadetidir. Çünkü erkeğin şehevi hissini tatmin ve ev işlerini tedbir etmekle onun huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allah'a karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Bundan dolayıdır ki Tanrı onu, kocayı temiz bir hayat ile ihya eder ve yaşatırız. K16 Nahl Suresi ayet 97 demiş ve temiz bir hayat sözleriyle erkeğe iyi ve saliha kadına yaraşır olduğunu anlatmak istemiştir. Yine bundan dolayıdır ki, Tanrı inanan erkeklerden bu tip bir kadına sahip olmak için dua etmelerini ve Rabbimiz bize dünyada hasene ver, K2 Bakara Suresi ayet 201 diye yalvarmalarını bildirmiştir. Bu ayetteki hasene sözcüğünün iyi ve kocasının hizmetlerini gören, şehvetini gideren saliha kadın anlamına geldiğine din bilginleri müttefiktirler. Nitekim Muhammed erkeklere hitap ederken, sizler şükreden kalbe, zikreden lisana ve ahiret hususunda sizlere yardımcı olacak saliha mümin bir kadına sahip olmaya çalışın demeyi gelenek edinmiştir. Görülüyor ki Tanrı'dan geldiği kabul edilen bu hükümlere göre, Tanrı'nın ve peygamberinin başlıca meşgalesi, erkek kullarına saliha kadın bulma yollarını öğretmek ve saliha kadın sayesinde şehvet giderip cennete girme usullerini belletmektir. Çünkü şeriata göre toplum düzenini sağlamanın başka yolu yoktur. Bütün bunlara ne denir, ne denmesi gerekir? Kuşkusuz takdir güç. Fakat şeriatçının Tanrı'yı bu tür işlere karıştırarak kadını erkeğin şehvet aracı yapmaya kalkışmasına ve toplum düzenini sağlamak için başka bir çözüm yolu bulamamasına akıl erdirmek mümkün değildir. 1. Kocasının cinsi münasebet teklifini kabul etmeyen kadın, dünyevi ve uhrevi cezalara müstahaktır. Kadına kocasının şehvet gailesini giderme görevlerini yükleyen Muhammed'in bir diğer azizliği de, bu işi sadece kocanın keyfine ve dileğine uygun olarak yerine getirtmek olmuştur. Her ne kadar kadının da duygularına ve cinsi münasebetten zevk almasına önem veriyormuş gibi görünmek için bu tür münasebet sırasında erkeğin kadını okşaması ve onun ihtilamını ve zevkini düşünmesi gereğini hatırlatsa da bu hayırhahlığını dahi yine erkeğin çıkarlarına göre ayarlamış ve her halükarda sevişme işinde kadını erkeğin emrine terk etmiştir. Çünkü getirdiği sistemde kocanın kadın üzerindeki en büyük hakkı onu şehvi ihtiyaçlarında kullanmak, dilediği an ve dilediği gibi cinsi münasebette zorlamaktır. Onun bu mutlak hakkına karşı kadının mutlak itaati şarttır. O kadar ki, kadın bakımından itaatin en mutlak olduğu alan cinsi münasebet alanıdır ki, evliliğin başlıca amacını teşkil eder. Başka bir deyimle, kocasının cinsi münasebet davetine icabet kadın için dinsel bir zorunluluktur. Çünkü Muhammed böyle bir teklif karşısında kadının hiç tereddüt etmeden kocasına teslim olmasını istemiş ve bunun bir din gereği olduğunu söylemiştir. İbn Abbas'ın rivayetine dayalı bir hadise göre, bir kadın peygambere gelerek ben evlenmek istiyorum, kocanın hakları nelerdir diye sordu. Peygamber kendisine, kocanın kadın üzerindeki haklarından biri şudur. Ne zamanki karısına cinsi münasebet teklifinde bulunacak olursa, kadın bu teklifi asla reddetmeyip derhal kendisini kocasına vermelidir. Kadın için mazeret arama olanağını da yok kılmak maksadıyla, Muhammed hastalık ya da doğum gibi çok istisnai durumlar olmadıkça, kocasının davetini geri çeviren kadının günah işlemiş olacağını ve bu takdirde hem dünyevi ve hem de uhrevi cezalara müstahak sayılacağını bildirmiştir. Böyle bir halde koca için karısını aç bırakmak, giyim ve kuşamdan yoksun tutmak, sopalamak ve boşamak gibi pek çok çeşitli imkanlar var olduğunu söylemiştir. Kendi yaşamından da buna örnekler vermiştir. Hemen ekleyelim ki kocanın bu hakkı eskiden olduğu gibi bugün dahi en etkili şekliyle uygulanmaktadır. İslam ülkeleri içerisinde gelişmiş diye bilinen ve kanunlarını uygar dünyanın ilkelerine göre değiştiren Arap ülkelerinde bile kadın, kocasının şehevi ihtiyaçlarını karşılamadığı takdirde cezalandırılma durumundadır. Örneğin Fransız etkisiyle uygarlaştığı söylenen Fas'ta 1958 yılı devrim kanunlarına göre koca, cinsi münasebetten kaçınan karısını aç bırakabilir, giyim kuşamdan yoksun edebilir, eve hapsedebilir. Kanunun getirdiği tek yenilik odur ki, daha önceleri koca bu hakkını kendi başına kullanabilirken, yeni kanuna göre yargıç kararıyla kullanmak zorundadır. Yine tekrarlayalım ki, kocasının şehvet ihtiyacını gidermeyen kadın bakımından aç bırakılmak ya da evden atılmak, azarlanmak vesaire gibi cezalar yanında bir de cennete girme şansından yoksun bırakılmak vardır ki asıl korkunç olan da budur. Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz ki, erkeğinin yatağa davetini kabul etmeyen ya da geciktiren kadına Tanrı darılır ve kocası razı oluncaya kadar dargın kalır ve melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Böyle bir durumda Tanrı sadece darılmakla ya da sadece meleklerini o kadına lanet ettirmekle yetinmez. Fakat aynı zamanda onu cennete de almaz. Çünkü Tanrı'nın iyi kadın diye tanımladığı ve ayaklarının altından cennetler geçer diyerek okşadığı kadınlar sadece çocuk yapan kadınlar değil. Fakat asıl kocalarının cinsel isteklerine mutlak bir inkiyatla boyun eğen kadınlardır. Yukarıdaki esasları ya da benzeri durumları izleyip de şeriatın getirdiği Tanrı anlayışını akıl süzgecinden geçirmek isteyenler kendilerini muhtemelen güç durumlarda bulacaklardır. Çünkü kocasının şehvetini gidermedi diye kadınlara darılan, onlara küsüşen bir Tanrı tanımına akılcı bir davranışla yer vermek kolay değildir. Ve Muhammed'den başka hiç kimse, hiçbir peygamber Tanrı'nın karı koca arasındaki şehvet ilişkilerine böylesine merak sardığını ve karıştığını böyle açık bir dil ile bildirmemiştir. Bunun böyle olduğunu, Muhammed'in bu konularda getirmiş olduğu esasları biraz daha incelemekle anlamak kolaydır. Gerçekten de kocasının şehvet gailesini gidermenin kadın bakımından günü, saati ve yeri yoktur. Her ne zaman, her nerede ve ne şekilde olursa olsun ve hatta iki eli ateşte de olsa gidermelidir. Yeter ki kocası aşka gelmiş ve istemiş olsun. Çünkü Muhammed, kadın her ne durumda olursa olsun, velev ki ocak başında bulunsun, derhal erkeğin cinsi münasebet davetine icabet etmelidir diye emretmiştir. Sadece ocak başında yemek pişirirken ya da buna benzer işlerle meşgul iken değil, fakat ibadet eder durumlarda iken, örneğin namaz kılarken ya da oruca kalkarken dahi, kadın bütün bunlardan vazgeçip kocasının cinsi münasebet davetine icabet etmelidir. Çünkü Muhammed açık olarak böyle yapmasını emretmiş ve bu emrini Safvan bin Muattal'ın karısının bir sorusu vesilesiyle açıkça belli etmiştir. Bu olayı İbn Hanbal'ın rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz. Genç ve şehvetine pek düşkün olan Safvan, olmadık zamanlarda karısını cinsi münasebete zorlama geleneğini edinmişti. Örneğin karısı namaz kıldığı sırada ya da oruç tutmaya kalktığı anlarda onu ibadetinden vazgeçirip kendisiyle yatmaya çağırırdı. Bu ise karısını pek haklı olarak rahatsız ederdi. Safvan'ın bu tutumundan son derece müşteki kaldığı içindir ki kadıncağız durumu bir gün Muhammed'e anlatır ve kendisine bir çare bulmasını, kocasına öğütte bulunmasını ister. Bunun üzerine Muhammed Safvan'ı çağırtır ve sebebini sorar. Aldığı yanıt şudur: "Ey Tanrı elçisi, ben çok gencim, şehvetim kabardığı için sabredemiyorum ve oruç tuttuğu zamanlar karıma orucunu bozdurtup bu ihtiyacımı gideriyorum." Safvan'ın bu sözlerini pek haklı bulan Muhammed şu emri verir: "Hiçbir kadın kocasının izni olmadan oruç tutmasın." Görülüyor ki Muhammed kutsal nitelikte sayılması gereken bir görevi, yani ibadeti, eğer bu görevi yerine getirmek durumunda olan kadın ise erkeğin şehveti uğruna ihmal edilebilir şekle sokmuş ve kadınların oruç tutmalarını kocalarının iznine bağlamakla koca bakımından şehvet gailesini gidermenin pratik bir yolunu bulmuştur. Başka bir deyimle erkeğe şehvetini giderip ibadet edebilmesi ve böylece cennete girebilmesi olanağını hazırlarken, kadına ibadetten vazgeçip erkeğinin şehvetini gidermesi ve böylece onun uğruna fedakarlıkta bulunması zorunluluğunu yüklemiştir. Öte yandan erkeğin aşka gelmesi ve şehvet ihtiyacını hissetmesi sadece evde, örneğin yatak odasında, mutfakta filan değil, fakat dışarıda, sokakta da vuku bulmuş olabilir. Böyle bir halde yapacağı şey, derhal evine dönüp eline geçirdiği kadınlarından biriyle yatmaktır. Müslim'in ve Tirmizi'nin belirttikleri bir hadis şöyledir: "Tanrı elçisi sokakta giderken bir kadın gördü. Derhal evine koşup karısı Zeynep ile cinsi münasebette bulundu. Sonra evinden çıkarak, kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Bir kadın görüp heves ettiğiniz vakit hemen kendi ailenize müracaat edin" dedi. Eğer koca sokakta giderken kendi karılarından biri yanında ise ve şehveti de kabarmış ise, bu takdirde hemen oracıkta bu işi görme teklifinde bulunabilir. Böyle bir teklif karşısında karısının derhal icabet edip altına yatması gereklidir. Velev ki devenin üstünde bile olsa. Çünkü Beyhaki'nin İbn Ömer'den rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir: Kadın devenin üstünde de olsa eğer kocası kendisiyle sevişmek istemiş ise derhal deveden inip erkeğin şehvetini giderecek ve cennetin ayakları altında olduğunu düşünüp teselli bulacaktır. Cennet vaatleriyle kadını kocasının kaprislerine boyun eğdirmenin bir başka yoludur bu. Şeriat sistemi bu tür usullerle kadını arzulu olmadığı zamanlarda dahi kocasının şehvet ihtiyacını giderme çaresizliğinde bırakır. Aslında cennet vaadi bir kandırmadır ve kadın bunun bir kandırma olduğunu ancak akılcı bir eğitim sayesinde Kur'an'daki cennet tanımlarına vakıf oldukça anlayabilir. Cennetin yakut gözlü, beyaz tenli, el değmemiş güzel hurilerle dolu olduğunu ve cennete gittiğinde kocasını bu hurilerin kolları arasında ve hiç kuşkusuz kendisini unutmuş olarak bulacağını öğrendiği zaman kavrayabilir. Ve ancak o zaman şeriatın bu kurnaz usullerine kanarak kocası için yapmış olduğu fedakarlıkların budalalıktan başka bir şey olmadığına kanaat getirir. Bu vesileyle şunu da ekleyelim ki Muhammed, Tanrı'dan geldiğini söylediği vahiyler gereğince kadınlara yukarıdaki şekilde, devenin üstünde de olsanız ya da namaz kılar durumda da bulunsanız, kocanız çağırınca onun altına derhal yatın, onun şehvet ihtiyacını giderin, aksi takdirde cehennemlik olursunuz şeklinde konuşmuştur. Ama buna karşılık kadının aynı nitelikteki ihtiyacının giderilmesi için kocaya benzeri bir emir vermemiştir. Aksine, kocayı karısının şehvet ihtiyacını karşılayacak yerde cennete kavuşabilmek için ibadet görevlerini yerine getirme zorunluluğu içerisinde tutmuştur. Abdullah İbn Amr İbn el-Asi'nin rivayetine dayalı şu hadis bunun güzel örneklerinden biridir. Abdullah kendi deyimiyle babası tarafından asaletli bir kadınla evlendirilmiştir. Fakat karısıyla cinsi münasebette bulunmamıştır. Çünkü hurilerle ve yakıt gözlü dilber bakirelerle dolu cennete girebilmenin bol bol Kur'an okumakla ve namaz kılıp oruç tutmakla mümkün olduğuna öylesine inanmıştır ki vakit bulup da karısıyla bir yatakta yatamamıştır. Bu durumdan kadıncağız haklı olarak şikayetçidir. Bir gün şikayetini kayınpederine yani Abdullah'ın babasına yansıtır ve münasip bir dil ile kocasının namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hatim sürmekten kocalık hakkını ifaya vakit bulamadığını anlatır ve şöyle der. Abdullah erkek nevi arasından güzel, iyi bir kocadır. Ben ona, geleli beri aile döşeğimize ayak basmadı, benimle yatmadı, örtülü eteğimizi araştırıp yoklamadı. Kadının bu sözlerini dinleyen adam durumu Muhammed'e anlatır. Muhammed Abdullah'ı huzuruna getirtir ve sorar. Nasıl oruç tutarsın? Abdullah her gün diye cevap verir. Muhammed yine sorar. Nasıl hatim edersin? Abdullah her gece diye cevap verir. Abdullah'ın her gün oruç tutmasını ve her gece hatim etmesini biraz fazla bulan Muhammed onunla adeta pazarlığa girişir. Her ayın 3 gününde oruç tut. Her ayda 1 gecede Kur'an okuyup hatmeyle der. Abdullah bunu yeterli bulmaz ve benim bundan çoğuna da gücüm yetişir der ve bu pazarlık bu şekilde devam eder. Ve Abdullah'ın bir gün oruç tutup bir gün iftar etmesi ve 7 gecede bir Kur'an okuyup hatim eylemesi şeklinde sona erer. Böylece gece okuması hafifleyen Abdullah muhtemelen karısının örtülü eteğini araştırıp yoklama fırsatını bulabilecektir. Görülüyor ki Muhammed'in getirdiği sistemde koca dilediği gibi dilediği an şehvetini giderecek ve fakat kadın kocasının keyfini bekleyecektir. Erkeğin şehvet gailesini gidermeyi dinsel bir sorun bilen Muhammed, yukarıda değindiğimiz gibi kadını sadece ocak başında ya da deve sırtında bulunduğu hallerde değil fakat pis diye tanımladığı hayızlı hallerde dahi şehvet giderici durumda tutmaktan geri kalmamıştır. Şu farkla ki bu durumlarda öpüşerek sevişmeyi ya da tenasül aletini kadının eline vermeyi ya da buna benzer bir başka şekli uygun bulmuştur. Yani kadına duhul etmeden şehvet ihtiyacını tatmin usullerini öngörmüştür. Ne var ki bunu yaparken Kur'an'a yerleştirdiği bazı hükümlerle çelişmeye düşmüştür. Şöyle ki, sık sık belirttiğimiz gibi Muhammed kadınların dinen eksik, dun olduklarını söylerken bunun nedenini onların hayız görmelerine bağlamıştır. Nitekim bu düşüncesini kadınlara hitaben söylediği şu sözlerle açığa vurmuştur. Hayız gördüğünüz zaman namaz kılmaz, oruç tutmazsınız değil mi? İşte bu dininizin eksikliğindendir. Fakat hayızlı olmayı aynı zamanda kadınların pis olmaları durumu ile eş tutmuştur. Bunun içindir ki hayızlıyken kadınları oruç tutmaktan ya da haç sırasında Kabe etrafında dolaşmaktan, cami gibi yerlere ayak basmaktan, cenaze arkasına katılmaktan men etmiştir. Bunu yaparken aynı zamanda erkeklere de hayızlı olan kadınlara yanaşmamalarını öngören şu ayeti bildirmiştir. Aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin. Temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. K2 Bakara Suresi ayet 222. Fakat bizzat kendi yaşamından verdiği örneklerden anlaşılmaktadır ki, Kur'an'ın bu yasağına rağmen hayızlı kadınlarla koyun koyuna sarılı olarak yatmak, onları okşamak, tenlerine dokunmak suretiyle bedenlerinden yararlanmak caizdir. Ümmü Seleme'nin rivayetine dayalı hadis şöyledir. Tanrı elçisiyle bir abaya bürünerek yatıyorduk derken adetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp hayza mahsus elbisemi giydim. Adetin mi geldi diye sordular. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdılar. Saçaklı kadifenin altında kendileriyle yattım. Bu konuda diğer bir eşinin Ayşe'nin bildirdiği şudur. Tanrı elçisi ile birlikte her ikimiz de cünüp iken bir kaptan yıkanırdık. Adet gördüğümde onun emri üzerine futa bağlardım. Ben hayız iken tenini tenime dokundururdu. Karıları adetliyken sadece onların tenlerine dokunmakla kalmayıp onlarla kucaklaştığı ya da memelerini sıkıştırdığı haller bulunduğunu da Ayşe'den öğrenmekteyiz. Eşleri olan bizlerden biri adet gördüğü zaman Allah'ın Resulü adet gören eşine göbekle dizler arasını örten genişçe bir örtü örtünmesini emreder, sonra onun memelerine yönelirdi. Hatta Ebu Davud'un Abdullah B. Said'il Ensari'den naklen yer verdiği hadise göre kadınlardan bu şekilde yararlanmayı Tanrı'nın dahi uygun bulduğunu bildirmiştir. Göbekle dizler arasını örten örtünün yukarı kısmından göbek üstü vücut kısımlarından yararlanman helal olundu. Yine Ayşe'den öğrenmekteyiz ki, Muhammed hayızlı kadının kucağına yaslanıp Kur'an okumayı ya da saç taratmayı uygun bulmuştur. Ben hayız iken Nebi-i Mükerrem başını kucağıma yaslar sonra Kur'an okurlardı. Onun başını hayız iken tarardım. Görülüyor ki kadını hayızlı iken pistir diye dinen eksik sayan, camiye sokmayan, Kabe etrafında dolaştırtmayan ve oruç tutturmayan Muhammed iş erkeğin şehevi isteklerini doyurmaya gelince bu pis durumuna rağmen kadının güzel vücudundan yararlanmayı, tenine dokunmayı, memelerine sarılmayı ve nihayet kucağına yaslanıp Kur'an okumayı sakıncalı bulmamıştır. Hatta bununla da kalmamış, bir de hayızlı kadının bedeninin her tarafından tutarak ve gömlek altından da olsa eliyle onu okşayarak zevk alma olanağından yararlanmıştır. Öte yandan hayızlı kadınları da kocalarının tenasül aletiyle oynamak ve bu yoldan şehvet arzularını doyurmak zorunluluğunda bırakmıştır. Nitekim bununla ilgili bir hadis şöyledir. Koca hayızlı durumda bulunan karısından iki eliyle tenasül aletini tutup istimna etmesini isteyebilir. Onun vücudunu elbisesinin altından okşayıp zevk alabilir. Yeter ki duhul etmeye. Bu çareyi hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunamayan erkeğin şehvet ihtiyacını hiç olmazsa bu yoldan gidermek ve sırf erkeğin zevkini karşılamak amacıyla öngörmüştür.